Sofistler, evet, bir grup. İsim değil mi?
Sofistler, evet, bir grup.
Protagoras, bunların içerisinde bir...
Şimdi Protagoras bunlardan biri, Anaxagoras değil. Protagoras şey diyor, sofizm diyor bizden daha önceye gidiyordu diyor. Yani çok daha eskiye dayanıyor. Kime dayanıyor? Homeros'a, Hesiodos'a dayanıyor diyor. Ve yani bunlar bir tür bilgelikten söz ediyorlar. Protagoras, evet.
Sofist olmak için bir seneye geçmeklerinin okeyini almak olan var mı?
Hayır. Yani bunlar şey değiller, öyle resmi bir okul durumunda değiller ve bireysel sofistler. Yani bizim yaptığımız gibi, yani bu biz bir okula ait değiliz ve yani sofizm bizim yaptığımıza bir ölçüde benziyor. Yalnız bunlar şey yapıyorlar, tek tek öğrencileri alıyorlar. Bazı durumlarda işte yüksek paralar talep ediyorlar. Bayağı yüksek paralar. Çünkü yani lüks içinde yaşadığını söylüyorlar. Mesela galiba Protagoras'ta da gol gerçekçisinden birisi öyle.
Sokrates
bunların içerisinde ve bunlardan bir tane şeyi var. Üçüncüsü. Onun öğrencisi Sokrates. Evet. Yani Sokrates şeyin.
Protagoras sofist var.
Tabi Protagoras sofist ve Platon o konuda diyaloğu var. Onu iyi kötü okuyabilirsiniz Türkçe'den.
Yani Platon hayatı konusunda şeylik yapmadığını söylüyor.
Para almadığını söylüyor. Sofistlik yapma, yani sofistlik o dönemde sofistin kötü ünü var. Şimdi onlara gelelim. Yani Sokrates'in bunlarla etkisi birisi bunların içinden Gorgias değil de yani bir her neyse akşam 3-4 saat uyuyabildim, o yüzden bazı şeyleri şey yapamıyorum, kolay hatırlayamıyorum. Yani bu bir üçüncü büyük sofist var, o Sokrates onlardan biri, onun öğrencisi. Yani
Eneatları yazan
yok
Gorgias
değil. Gorgias Protagoras'ı önce alıyoruz. Sonra Gorgias'ı alacağız ve orada bir tane daha var. Prodicus. Tamam, geldi. Yani Sokrates'in öğretmeni. O da sofist.
Adı ne dedi?
Prodicus. Prodicus, evet. Umarım doğrudur. Şimdi sofistler şey değiller. Bilinci gerçek varlık olarak alıyorlar ve bu önemli. Yani bu ne demek? Bilinç gerçek varlıktır dediğimiz zaman bir nesnelliği şey yapıyoruz, siliyoruz. Yani nesnellik yok. Nesnellik hem şu anlamda yok. Yani özenin karşısında bir nesne olması anlamında nesne yok. Ve aynı zamanda da düşüncede düzgünlük anlamında nesnellik yok. Ya da yani bir değişmez bir ilke yok. Yani sofist her varlığı aklayabilir ya da her amacı atlayacak uslanlamalar bulup çıkarabilir. Yani bir savaşı atlayabilir, bir işkenceyi atlayabilir, bir yalanı atlayabilir. Çünkü gördük uslanlamaları nasıl, yani argümanları nasıl kullanıyorlar? İstedikleri gibi kullanıyorlar. Yani çelişiyorlar mı, çelişmiyorlar mı falan, bunların bir önemi yok. Önemli olan şey, o argümanlar mahkemede kullanılabilir mi? Politik bir nutuk sırasında kullanılabilir mi falan. Yani halk... Yok, hiçbir etikleri yok. Yani şimdi bunlar şey demek değil, bütünüyle alakasız insanlar demek değil ama düşüncelerinde en azından, çünkü yani toplumun etiğini çok fazla işte tanrılar konusundaki sözleri Protagoras'ı şey yapıyor, başını büyük derde sokuyor. Atina'dan sürdürüyor yani etik ister istemez onları şey yapıyor, sınırlıyor ama teorik olarak hiçbir sınırları yok. Yani hiçbir etik kaygıları, moral kaygıları yok çünkü moral değerleri yok ve sofizmin halkın gözünde düşmanlığı, düşmanlık kazanmasının nedeni bunda yatıyor. Ama bu aynı zamanda da burada şeyi de görmek gerekiyor. Var olanı, diyalektik neydi? Var olanı olumsuzlama momenti. Yani sofistler aslında bir bakıma onu yapıyorlar ve Yunan kültürü için baştan sona olumsuzlayıcı oluyorlar. Şimdi şunu düşünelim. Bir Atina kültürü belli bir aşamaya geldi. Atina törelliği ve o terellin yapısını biliyoruz. İşte köleler var, efendiler var, mitolojik tanrılar var. ve başka birçok faktör var o kültürün içinde. Atina kültürü bu. Bu kültür kendini, her kültür kendini sürdürmek ister. Kendini sürdürmek, var olmak, varlığını sürdürmek ister ve yıkılmaya karşı, ortadan kalkmaya karşı direnir. Bu devlet sonsuza dek yaşayacaktır falan bu tarzda. Her kültürün şeyi bu, özelliği bu. Yani bu kültür iyi mi kötü mü, o kültürün kendisi için zaten öyle bir sorun yok. Yani her kültür kendini şeyden ne olursa olsun şey görüyor. Yani bugün bakın üçüncü dünyaya, Avrupa, Doğu'ya herkes Amerika'yı, Avrupa'yı falan aşağılıyor, küçük görüyor. Yani İranlılar en yüksek moralite onlardı. Avrupalılar mı ahlaksız, Amerikalılar mı yüzlüler. Irakların açısından yine öyle. Yani herkes ne durumda olursa olsun kendini nedense beğeniyor ve aklama hakkını veriyor. Sofistler bu yanılsamayı şey yapıyorlar. Atina gibi bir evet gerçekten yüksek bir kültür durumunda bile onu Atina'nın kültürel temellerini ve değişmezlik ön yargısını sarsıyorlar. Evet, sofistler bilgi insanlar. Yani o dönemin yani şimdi sofistler müzik öğretirken şöyle desem, sofistler müzik öğretirken orada şey yapamazlar. Yani var olandan başka bir şey öğretemezler. Geometri öğretirken yine öyle çok fazla ya da aritmetik öğretirken matematikte yani orada da yani çünkü normal bir Yunanlıların müziği, matematiği, geometriyi falan bilmesi gerekiyor. Yani geometri onların yaşamlarının bir parçası. Vaza yaparken, tapınak yaparken, heykel yaparken onu kullanıyorlar. Tabii daha sonra o işte Arşimet falan, Proclus çok daha gerçek anlamda bir bilim haline de geliyor. Sofistler bunu öğretiyorlar. Burada onlar o içerikle oynayamazlar. Sofistlerin esas şeyleri, ya toplumu etkileyen yanları, pratik alandaki bakış açıları, uslamlamaları falan ve sofistler... Sofistlerin şu şeyi var, eğer bilinç her şeyin ölçütü ise bilincin karşısında hiçbir şey saltık değildir. Anaksagoras'a bakalım, Anaksagoras'tan Nous saltıktı. Yani her şey Nous'tan türüyordu, Nous'a dönüyordu, Nous her şeyin özüydü, tözüydü. Ve hiçbir şey Nous karşısında saltık değildi ama Nous her şey karşısında saltıktı. Yani güç sözünü kullanacaksak Nous saltık güçtü ve saltık olmanın ya da arke olmanın anlamı bu. Yani bunu Nous'un ilke olarak kabul edilmesi şey anlamına da geliyor. Yani eğer biraz daha açarsak onu, Nous kategorilerin odak noktası olarak düşünürsek Nous'u, bunu felsefe tarihinde gelişme sürecinde görüyoruz aslında bu şeyi. Nous'un bu tarzını yorumlamıştı. Gerçi bunlar Anaksagoras'ta yoktu. Yani Anaksagoras sadece Nous'un evrenin özü olduğunu söyleyip çıkarsama yapmıyordu. Bu Sokrates'in şey, güzel şey buydu ya da düşkünlüğüne uğratan şey buydu. Ama Nous'un yine de arke olarak ileri sürülmesinin ünlemleri bunlar. Yani Anaksagoras'ın yapması gereken şeyler bunlardı. Kavramları, kategorileri Nous'a bağlayıp ve bütün realiteyi biz kavramlar ya da kategorilerle belirlediğimize göre Nous'un o realite karşısında belirleyici olduğunu çıkarsaması gerekiyordu ve bunu şimdi sofistler yapıyorlar ama sofistler bilinci alıyorlar Nous'un yerine.
Nous'la ve bilinç arasında fark var o zaman.
Evet. Yani açıklayabilir miyiz?
Yani zaten soruydu bu.
Nous kavramların bir dizgesi diyebiliriz. Nous'a us olarak anlarsak yani o zaman bilinçten farkı o. Bilinç biliyor olma durumu. Yani şöyle de diyebiliriz. Nous nesnel olabilir. Bakın bu ayrım çok önemli. Bunları umarım şey yani izlemede çok güçlük çekmiyoruz. Nous nesnel olabilir. Yani doğa yasalı dediğimiz zaman Anaksagoras'ın dediği anlamda evrenin özüdür. Evrenin özü Nous'tur dediğimiz zaman Nous burada nesnel. Ama bilinç nesnel olamaz. Bilinç ancak insanda, bireyde olabilir.
Onun için insan her şeyin ölçüsüdür.
Evet. Yani
o zaman evrensel bir bilinçten söz edemeyiz.
Evrensel ve nesnel aynı anlamda sözcükler değil. Evrensel bilinçten söz ettiğimiz zaman hani şunu şey yapıyoruz. Yani
bu söylediğinden ben ancak diken bu alanda bir
yani bilinç olabileceğini anlıyorum. Bir Türklük evrensel bilinci olabilir. Yani bir Türklüğün ya da bir Hristiyanlığın evrensel bir bilinç biçiminden söz edebiliriz. Yani Hristiyanlık evrensel bir bilinçtir diyebiliriz. Yani çünkü yani bu evrensel burada yani çok sadece tikeli altında kapsaması değil sadece. Evrensel olması
bilincin evrensel belirlenmelerinden bir tanesi özel olmaktır.
Evet. Yani bilinç özlerdir.
O evrensel bilinç kavramı.
Tabii.
Zaten hemen aynı şey biliyorum. Daha bu konusunda biliyorum hatta. Bilinç dine bağlı bir şey ve fiil,
evet.
Bilinç sonu bir şey.
Evet.
Nohuz boyutan sonu değil.
Tabii insanda olduğu için bilinç sonlu olacak.
Sofistlerin bilinci insana bağlı.
Evet. Sofistler insanı ölçü olarak aldıkları zaman orada onun bir iyi anlaşılması, iyi yorumu var. Yani insan çünkü gerçekten de evrenin değeri, gerçek değeri, en yüksek varlığı ya da evrenin ereği. Yani o anlamda almıyorlar. Onu o anlamda alanlar Platon ve Sokrates ilki. Yani insanı nousu, insan nousu şey olarak objektif varoluş olarak alanlar şeyler. Platon, Aristoteles. Ama sofistler öyle almıyor. Sofistler insanı bilinç olarak görüp o bilinci, öznel bilinci bir yerde şey, arke olarak yaptıkları zaman onlara frenleyecek, denetleyecek, belirleyecek hiçbir şey kalmıyor. Duyunçsuz bilinç, yani çünkü duyunç demek doğruyu ve eğriyi saftık olarak, nesne olarak kabul etmek demek. Yani duyuncun bana bir şeyin doğru olduğunu söylediği zaman o keyfi bir ya da iyi olduğunu söylediği zaman o bir keyfilik değil, o bir nesnellik. Ama sofistler için öyle değil. Sofistler her amacı aklamaya hizmet edebilecek argümanlar üretiyorlar ve bir yerde onları insanlara hazır veriyorlar.
Ben korkuyordum sözlerden uzatmaktan da sen de
evet.
Korkmak lazım diyordum. Ben çok iyi aklamışım için de anladım.
Pekala, o zaman orada biraz daha takılalım. Yani usu özgür bırakmak, serbest bırakmak ne demek? Us özgür olmalı. Yani usun özgür olmaması şey...
Özgürlük usun doğası
da zaten. Evet. Ondan korkmamak lazım. Yani, tam tersine. Yani
duyuyorsunuzla birlikte nohut diye düşünüp rahatladım şimdi nihayet.
Yani duyunç bizim doğal yetimiz ve bize doğru ve eğriyi gösterir. Yanılabilir ama yanılma düzeltilmeye açık olma demektir ve düzeltilebilir de. Ama sofistler için her şey göreli olduğundan yani İşte savaştan kaçmayı o şekilde aklayabiliyor. Yani savaştan kaçıyorsun, yeniliyor ordun ve düşmanın kentini istila ediyor ve kılıçtan geçiriyor senin sevdiklerini, çocuklarını. Ve yani bu örneğin senin şeyin yüzünden olabilir, o savaşı korkaklık ya da kaçma yüzünden. Ama o sofist orada seni haklı çıkaracak çünkü yani sağ kalmak birinci görevdir diyecek. Yani sofizm tabii bu şey her durumda. Yani bu bir mahkeme ya da bir politik durumda böyle bir uslamlamacılık yeteneği çok şey kazandırıyor insanlara, bireylere. Demagoji diyor sonunda yani.
Ama öyle bir nokta gelir ki iki sofist karşı karşıya, daha doğrusu iki bilinç karşı karşıya gelir.
Hı.
Bu iki bilincin ikisi de ayrı ayrı saltık olamayacağına göre ikisi de birbirinin göreli olmasını
evet.
Kabul etmelidir.
Sofistler bunu yaparlar. Yapar. Yani bir sofist karşısındakine de sen yanlışsın diyebilecek, bana göre farklısın diyecek. Bir sofist yanlış ya da doğru yargısında bulunamaz. Yani Tanrı konusunda da
anlıyoruz. İki ayrı bilincin, iki ayrı yargıda evet. Bulunması evet. Saltıklığı ortadan kaldırmıyor mu? En
kaldırıyor.
Bugün bizim onlara bakışımız.
Kaldırıyor.
Onlar birbirini kabul edebilir de biz nasıl kabul edeceğiz onları?
Ayrıca sofistlerin özelliği şu, yani ben doğru anlıyorsam senin demek istediğini, sofistler birbirlerini kabul etmek zorunda değiller. Yani sen öyle düşünüyorsun diyecek.
Evet.
Ben öyle düşünmüyorum. Başkası öyle düşünmüyor. Çünkü sen belli bir biçimde düşünmek zorunda değilsin. Nesnellik yok. Eğer nesnellik olsa o zaman ben senin düşünceni şey yapabilirim, yanlışlayabilirim. Ama bir sofist bunu yapamaz. Ne de kendisine başkalarının yapmasına izin verir.
O zaman şunu mu anlamam lazım?
Her şey göreli.
Her sofist için kendi bilinci arkedir.
Doğru.
Her şey göreli midir?
O zaman da göreli
demek, ilişkili demek ve göreli olması, evet yani insan her şeyin ölçüsüdür dendiği zaman, Protagoras'ın sözü bu. İnsan her şeyin ölçüsüdür dendiği zaman bu ne anlama geliyor?
Her şeyin
Yani ben bir şey iyi dersem iyidir. Ben bir şey güzel dersem güzeldir. Ben doğru dersem doğrudur. Çünkü ben ölçüyüm. Burada bireysel bilinç, öznel bilinç ülke olarak algılanıyor. Gerçek olan benim. Her şey bana bağlı. Ben gerçekliğin odak noktasıyım. Yani dünyanın...
Anarşik olarak böyle tersine düşmüş oluyorlar. Çünkü anarşik olarak yani evrensel bir insan ortak bahsediyor. Burada sadece öznel bir
öznel. Tabii. Onu bağlayın. Yani Anaxagoras'ın noosu şeyden farklı. Sofistlerin bilinç kategorisinden çok farklı. Evet. Bir şey çıkarabiliyor muyuz oradan? Yani Anaxagoras logos de şeydi.
Logos da bir daha çok şey. Logos da bir belki sonraki şeyleri çıkartabilirdi artık. Yani sadece orada kalmış olması da
sofistlerin bilinci hoş bir bilinç mi yoksa farkına vardıkça dolan denus olarak kabul edilen bilinç mi?
Sofistlerin bilinci boş değil. Sofistler halka kültür veriyorlar. Bak mesela şey İngilizce şöyle çevirmiş. Protagoras'ın şey and that my business is to give man culture. Benim işim insanlara kültür vermektir diyor. Sofistin görevi bu.
Ben onu kastettim yani. Boş bir bilinci doldurmak yani.
Evet.
Kültür.
Ama bilincin boşluğundan zaten söz edelim.
Bilincin boşluğu. Yani eğitimsiz bilincin, gençlerin bilinci boş. Sofist onlara ne veriyor? Matematik öğretiyor. Müzik öğretiyor ve politika öğretiyor. Boş değil tabii. Yani bütünüyle boş değil ama öğren, yani hayır, o anlamda demiyor. Tabula rasa demek istemiyor. Yani boş bilinç, bilinç yani herhangi bir...
Evet. Yüksek kalitede bir şey olduğuna göre insan bilinci de nus da eşdeğer dediğimiz takdirde ben şunu anlıyorum. O bilincin bir eğitilmesi lazım, bir şeyler alması lazım ki nus evet seviyesine gelebilsin insan bilincinin.
Evet.
Yani
ama bu sofistlerin kaygısı değil. Sofistler nous'u insan bilincine yerleştirmek ya da nous'un bilincine varma gibi bir amaç taşımıyorlar. Acı yani onlar için nesne zaten şimdi sofistlerin bir başka özelliği de duysal algıya dayanmaları. Yani duysal biraz önce konuşmalardan hatırlarsanız duyumlar öznel olan şeylerdi. Yani renkler, algılar vesaire ve bütün bu realitenin algısı özler. Sofistler bu algıyı bilginin kaynağı olarak gördükleri için görece olabiliyorlar. Yani şeyde, Platon'un diyaloglarından hangisiydi bu göreceliğin incelendiği? Theaetetus. Theaetetus. Lütfen yani onu... Türkçesi şeydir, iyidir herhalde. Yani ben ona bakmadım ama oradan o konuyu çözmemiz gerekiyor. Yani duygusal algıyla başlarsak, bilginin kökeni olarak duygusal algıyla başlarsak ister istemez şey, görece olmak zorundayız. Çünkü duygusal algı bireye özgü olan, özneye özgü olan bir şey. Yani düşünceden ya da düşüncenin evrenselliğinde ayrı olarak duygusal algıda bireysellik var. Ve sofistler şeyler. O yüzden nous'un geliştirilmesi gibi bir amaç taşıyamazlar. Yani sofistler herhangi bir şeyin geliştirilmesi gibi bir amaç taşımıyorlar. Sofistler sadece bireyi toplumuna, demokratik topluma uygun bir şekilde eğitmenin yollarını biliyorlar ve onu satıyorlar, pazarlıyorlar. Yani sofistler aynı zamanda da o diyalektiği kullanarak, uygulayarak ve soyut düşünceyi geliştirerek felsefe tarihinde de daha öncekilerin ötesine geçen bir şeydiler. Yani şimdi şeyi gördük, işte arke havadır, arke sudur, arke şudur budur. Burada sofistler durumunda arke bilinç oluyor ve yani bu çok yüksek bir aşama. Atoma göre ya da Empedokles'in 4 öğesine göre ya da ya hatta Nous'un, Anaxagoras'ın Nous'una göre. Çünkü o şeyde kalıyor, soyut bir sözden öteye geçmiyor Anaxagoras'ta. Sofistler hem bilinci ilke olarak getiriyorlar hem de onu belli bir ölçüde açındırıyorlar. Yani orada yavaş yavaş diyalektik de tekrar kendini toplamaya ve güçlenmeye başlıyor. Ama sofistlerin o bilince bağlı kal, yani sofistler şey değiller, kendi ilkelerini gerektirdiği, yani bunun her bir düşünürde şeyi görüyordu, kendi ilkesinin zorunlu olarak ona söyletebileceği ya da düşündürebileceği şeyleri düşünüyor ve söylüyor. Yani Parmenides'in diyalektiğe varması ya da Zenon'un o paradokslarına kadar gitmeleri onun o varlık kategorisini ilke olarak almasına bağlıydı ve yalnızca varlık vardır dendiği zaman oradan Zenon'un paradokslarına gidiş sadece bir süreç meselesi. Yani sofistler için de şey, aynı şey, aynı tutarlılık geçerli. Yani sen ülkeyi bilinç olarak alıp da ona göre düşünmeye ve davranmaya ve yaşamaya başlarsan bir süre sonra şeyi göreceksin. Yani sofistler gibi davranmaya başladığını ve işte gerçeklik görelidir ve ona benzer şeyler. Yani bu şimdi diyalektik ve sofistlerin bağları bir sofistler, özellikle Protagoras, Elea okulundan geliyor. Yani Zenon'la ilişkileri var ve orada bir bağlantı var. Onun dışında sofistlerin diyalektiği, yani onun tabii ki daha şeylerine gireceğiz. Örnek yani Gorgias'ta ve yani şu anda sofistlerin genel kavramını oluşturmaya çalışıyoruz. Bu görevlilik mesela şey var, daha girmedik. Yani birkaç önemli nokta daha var. Erdem'in öğretilip öğretilemeyeceği konusu. Sokrates Erdem'in öğretilemeyeceğini ileri sürüyor ve Protagoras onu kabul etmiyor. Ve çünkü onların yani sofistlerin yaptıkları şey aynı zamanda da bir Erdem öğretmenliği. Sofistler. Evet. Şimdi o konuya geleceğiz. Ya bunların öyle gerçekten çok test ABC şıklarından biridir şeklinde yanıtları olmuyor. Yani çünkü aynı zamanda da öğretilebilir demek durumundayız ve sofistlerin ne dediğini, Sokrates'in ne dediğini, yani bu konuda mesela Erdem'in öğretilebilirliği konusunda ya da öğretilemezliği konusunda Sokrates'in kendi sözlerine de dikkate alıp düşünmek lazım ve o tabii o tema şeyde sürecek. Sofistlerden sonra Sokrates'e geleceğiz bu şeyden sonra. Yani bir iki hafta içinde Sokrates'e geleceğiz. Orada tekrar devam edecek. Burada o kafamızdaki şeyleri yani eski bilgileri yoklayalım ve bir temizlik yapalım. Yani o çünkü onun üzerine şey yapabiliriz. Daha öte yapılar kurabiliriz ve eski malzemeyi kullanmayalım. Yani değil mi? İmtihan yapalım mı? Öyle bir şey. İmtihan, yazalım imtihan.
Tahta.
Eski malzemeyi kullanmazsak birikim olmaz. Eski malzemeyi ayıklamak.
Eski derken anlak malzemesini, sağduyu malzemesini diyorum. Çünkü sağduyu genellikle felsefenin ve bilimin önüne çıkan bir şey. Onu yani hani Galilei'yi durduran şey o sağduyuydu ve onu temizlemek gerekiyor. Yani çünkü yeni bilinç, yeni bilincin efendim common sense kötü. Çünkü common sense şey.
Tamam bir kere.
Neden kötü? Bakın şöyle bir şey var. 14. yüzyılda 15. yüzyılda Kopernik dünyanın güneş çevresinde döndüğünü söylediği zaman o bir sarsıntı yarattı. Ama ondan önce yani 13. 12. 11. yüzyıllarda dünyanın güneş çevresinde döndüğünü söylemek common sense'den çıkmak olacak. Yunanlarda, klasik Atina'da yani 6. yüzyıl, 5. yüzyıl Atina'sında bu tanrıların taş maş falan olduklarını söylemek sağduyudan çıkmak oluyordu. Çünkü tabii hayır bakın yani sağduyu şey değil, gerçeklik demek değil. O an toplumun şeyi. Hindistan'ı düşünün, Hindistan'ın kas sisteminde sağduyu nedir? Yani bir kastın kızını aşağı kasta vermemesiydi. Öyle bir şey yaparsa, davranışta bulunursa
özgürlüğü kabul etmemek demek.
Ama oradaki sağduyu o. Yani orada sen sudralar ya da untouchables aslında bunlar brahmalarla birdir dediğin zaman sana sağduyusuz diye bakacaklar. Bu anlamda söyleniyor. Sağduyun, sağduyu kültür demek zaten. Us nedir? Yani felsefede Sağduyu şeyden ayrı. Sağduyu biz genellikle bakın şimdi şunu anlamakta çok şunu eğer bugün bütün bu kadar şeyin dışında şunu anlayabilirsek çok iyi. Sağduyu ya da anlak dediğimiz şey kavramları dışsal olarak bağlama yetişe. Yani orada bir gerçekleme, bir tanıtlama, bir sınama diye ya da bir çıkarsama gibi bir şey yok. Sağduyu tamamen dışsal, derin düşünce dediğimiz şey aynı zamanda. Anlak dediğimiz şey.
Var olan kültürelliğe uygun da
tabii. Yani kültürellik bir evrim içinde. Sümerlerden, Mısırlardan başlayıp gelişen bir törel kültür var mesela. Aynı zamanda bilimsel kültür, aynı zamanda dinsel kültür. Bunlar hep değişiyorlar. Ve bunların her biri yüzlerce ya da binlerce...
Efendim?
İçgüdü hayvansal bir şey, doğal bir şey. Yani sağduyu entelektüel bir yeti. Türkçe'de... Evet. Orada USA daha yakın. Evet. Herkese eşit olarak verilmiştir diyor. Yani sözcük o kadar sözcüğe takılmayalım. Understanding.
Akıl selim.
Akıl selim dediğimiz şey sadece Türkçe'de. Duyu içermiyor. Selim ne demek?
Alim selim.
Selim iyi mi?
İyi de.
Tamam. Don. Descartes le bon sens demek akıl selim.
Tam karşılığı.
Yani şimdi bu şeyler sağlıyor. Bu bir devrim felsefe yolunda. Yani buna dikkat edelim. Kültür sofistlerin verdiği şey kültür ve onu ona yatsımayacağız onu efendim.
Kötülükte de ortaklık olabiliyor.
Yani nasıl? Olabilir. Yani insanlar ortak bir kötülük.
Ortak bir düşünceden söz ettiğiniz zaman.
Evet.
Ortak iyi bir düşünceler. Ortaklaşa.
Tabii kötü bir düşünce. Çünkü kötü dışarıya göre kötü. Yani burada neye göre? Ve aslında bilinci ya da sofizmi, görelilikle bağlantısını görürsek bütün bir kültürün sofizm olduğunu çıkartacağız. Çünkü her kültür kendine şey olarak, dünyanın merkezi olarak, varlığın merkezi olarak alıp başkalarına kendine göre yargılıyor. Yani bir standart koyuyor kendinde ve o geri kalan kültürler ya da başka şeyler o standarda göre değerlendiriliyor. Bu görelilik.
Ama sofistlerden önce de bu sofizm
var.
Yani, bu sadece isimlendirilmiş.
Tabii yani sofistler onu felsefeye çıkarmışlar. Zaten felsefenin yaptığı şey genellikle o daha önce olan bir takım şeyleri de toparlayıp kristalize etmek. Yani onu evet onu yapıyorlar.
Peki şimdi biraz daha bir şey birey kendi
şimdi şöyle anlaşılabiliyorsa söylediğin şey yani değişik kültürlerde değişik güzel yanlar var. Bunlar göreli. Bunlar göreli. Yani şimdi şöyle
pardon. Evet.
Yani nedense her kültür dışarı gidip gezdiği zaman başkalarının geri olduğunu, kendisinin en iyisi olduğu sonucunu çıkartıyor. Mesela Çinliler gelmişler şeye, Orta Doğu'ya diyelim 10. yüzyılda falan ki ya da belki daha ileri bir şey dönemde araştırmışlar, ondan sonra geri dönmüşler. Yani onların kullandıkları her şey bizde var, bizde olan pek çok şey de onlarda yok, biz daha iyiyiz deyip kapamışlar kendilerini. Orta Doğu, evet. Ama ben Norveçli ya da bir Türk olarak konuşmuyorum. Yani bir Türk olarak konuşursam o zaman Norveç, yani bunlar işte intihar ediyorlar, yabancı insanlar, işte soğuk insanlar falan böyle. Türklerin Norveç'e bakışı, İskandinavya'ya bakışı şey, aşağılayıcı bir bakış. Almanlar nedir? Almanlar... Yani bir Türk entelektüeli kendini hiçbir zaman bir Alman entelektüelinin altına koymaz. Ama Alman entelektüel Türk entelektüelden 50 kat daha sağlıklı, iyi ve iyi kültür almış olabilir. Türk yine ona izin vermez. Yani bir kültür zaten kendini olumsuz zaman noktasına gelirse o değişmeye başlar. Yani o Şimdi felsefede bu kültürelliği ve bu ulusallığı, şovenizm vesaire bir tarafa bırakıyoruz ve
bu
kayıt oluyor, ona göre konuşalım. Tamam, yani en azından şey, anlamadım.
Bu niyetle konuşuyorum. Yani bir görüşe göre model ödülü verilmesinin nedeni Pamuk'a, evet, şöyle bir şey yapması.
Yani objektif olabilmesi.
Beğenmemesi. Yani diğer kültürlerden daha alt bir kültür olarak görmesi.
Yani şimdi alt kültür sözü insanlara çok incitici geliyor ve haklı olarak ya belki de öyle geliyor. Evet. Yani olabilir. Şimdi bir ama yani Nobel ödülünü, edebiyat ödülünü veren insanlar şey değiller, çoban değiller. Yani onlar böyle politikacıların manipülasyonundaki zavallılar da değiller. Kendi kararlarını, bireysel kararlarını verme hakkını taşıyan insanlar. Bunlar İsveçli değil mi? Şeyini verenler. Nobel
ama
edebiyat ödülü.
Göre, yani düşüncelerle de gerekçelerle karar veriyorlar.
Onlar her zaman şey var, siyasi faktörleri göz önünde tutuyorlar. Bilemem. Yani benim o konuda tahmin etmemin pek bir anlamı, önemi de yok. Sadece yani ne olursa olsun Nobel'i almak kendinde önemli bir olay ve öyle bir tanınmışlık ve saygınlık yani bir insanı Orhan Pamuk sadece orada bir yem olarak kullanıldı demek doğru gelmiyor bana. Yani
bunu söyleyenler zaten sadece Orhan Pamuk örneğini vermiyorlar. Daha Nobel Edebiyat Ödülleri'nde de yine kendi bulundukları ortama ve topluma karşı çıkan bir takım edebiyatçıların Nobel aldığını söyleyerek de örnekli olarak geliyor.
Çünkü orada Nobel'i özgürlük bakış açısından, demokrasi bakış, insan hakları bakış açısından veriyorlar. Yani bir yazar, edebiyatçı çok büyük bir sanatla sadizmi ya da kötülüğü şey yapamaz, övemez. Yani o insanlar, yani o İsveç, Barış Okçay edebiyat ödülünün kime gideceğini saptayan kurul kaç kişi? 10-15 kişi galiba yanılmıyorsam. Yani o insanlar medeni insanlar ve onların ayrıca yani kendi kültürlerini yansıtıyorlar. Şey değil onlar, tanrılar değiller. Yani göreli bir İsveç bakış açısından, İskandinav bakış açısından bakıyorlar. O yüzden yani o noktada en azından bir sofizmi paylaşıyorlar bunlar. Yani bütünüyle objektif olduklarını söylemek şey değil, doğru değil ama gerekli de değil. Çünkü bunlar İsveçli ve İsveç göreli bir kültür. Yani sonsuza kadar sürecek bir kültür değil, kendisi bir alt kültür şey karşısında. Dinin tam gelişimi karşısında, öyle değil mi? Yani İsveç, 1000 sene önceki İsveç değil bugün, 500 sene önceki değişiyor. Yani İsveç 100 sene sonra, 500 sene sonra daha değişik bir kültür olacak ve ayrıca Avrupa Birliği
bugün dünya ölçeğindeki değerlendirmelere baktığımız zaman ki burada evet, hem ekonomik şeyler var, kriterler var, hem de sosyal kriterler var. Bütün bu kriterlere göre değerlendirildiğinde de hiç kimse kalkıp da İsveç toplumunun geri bir toplum olduğundan, geri bir kültür olduğundan söz edemez. Etmiyor zaten. Üstün bir kültürden söz ediyor.
Evet, yani
bir toplumdan söz ediyor. Bu kabul edilmiş bir şey.
Ama bu, ama bak, ama
bu değerlendiren insanlar da o İsveç toplumunun içinden çıkmış. İşte evet, bir takım entelektüel kimseler yani, evet. Ha şimdi dolayısıyla dünyaca kabul görmüş bu insanların vermiş olduğu bu ödülü,
evet,
siyasi mücadelelerle verdiğini, gerekçelerle verdiğini söylemek de bir düşünce ve bunu örneklemek de var. Yani bunu örnekliyor da başka toplumlardan.
Pekala.
Yani verilmiş olan Nobel Edebiyat
Ödülleri bir şey söylüyor. Tamamen objektif olduklarını söyleyemeyiz bunların. Yani Kissinger'a verdiler, Hitler'e vermişler. Edebiyat değil, Barış.
Barış Ödülü. Mümkün değil. Barış Ödülü 1954'te kuruldu.
Kim vardır? Ya da aday gösterilmiş olabilir. Evet. Yani neyse, bunlar burada önemli olan şu galiba. Yani bu tür şeyler kültürel bir görevlilik ilişkisi içinde duruyorlar. Yani İsveç'in ya da Norveç'in yargılarının saltık olarak doğru olduğunu söylemek durumunda değiliz. Yani biz en azından onun göreli olduğunu ve o kültüre göre olduğunu biliyoruz. Ama bunlar sık sık ya da önemli bir ölçüde objektif olabilirler. Yani saltık olabilirler. Gerçekten barışı savunan insanlar var. Yani şimdi Kissinger durumunda durum şey, çok ikircimli. Yani bir taraftan bir barış eğilimi var o insanda, o bireyde. Aynı zamanda da savaşları kızıştırma ya da savaş yani bir yerde militarist bir şeyi de var. Benim de var. Şimdi bunları ödüllendirmek gerçekten kolay değil. Ve bu o insanlar bunu üstlerine aldıklarına göre büyük bir riski de üstlerine alıyorlar demektir. Ve o riskin bedelini de ödüyorlar. Bertrand Russell'a vermişler. Yani barış ödülü ya da edebiyat ödülü. Yani bu yandaş belli bir şeyi, kültürel politikayı izleyerek o ödülü veriyorlar. Dolayısıyla objektif değiller. Ama yani Nobel ödülleri olmasaydı dünya daha mı iyi olurdu? Hayır. Daha iyi olmazdı. Yani daha kötü olurdu. Göreli olarak. Çünkü yani şimdi kültür önemli. Burada bunları birbirlerine göre ölçmemiz pek anlamlı değil. Yani İsveç'i Norveç'le karşılaştırmak ya da Amerika ile karşılaştırmak ya da Türkiye ile İran'la. Yani bunlar karşılaştırmalı bir ölçü sonuç verecek bize. Bunu yapabiliriz. Yapılıyor da. Yani karşılaştırmalı bilimler de var. Karşılaştırmalı anatomi. Yani insanı hayvanlarla karşılaştırmalı. Ama felsefe, yani bu aslında gen sofistlerin bakış açısına şey yapıyor. Oturuyor. Yani görelilik bakış açısına. Çünkü karşılaştırma bir şeyi bir şeye göre ölçme demek. Değil mi? Yani biz homo sapiensi, homo erectus'la karşılaştırarak bir takım sonuçlar çıkarabiliriz. Ama burada ya da homo erectus'u başka bir türle karşılaştırarak falan. Burada karşılaştırma bizi doğrudan doğruya görelilik alanına götürüyor. Yani görelilik ilişki demek. Yani bana göre olması, şuna buna bir bireye göre olması demek. Görelilik, göreliliğin alternatifi saltık olması. Yani herhangi bir ilişkiye göre ölçülmemesi. İdeal güzellik ya da saltık güzellik şey değil. Bir İsveçli'nin bir Kenyalı ile güzellik açısından karşılaştırılması konusu değil. Yani saltık güzellik, tanrısal güzellik ya da en yüksek güzellik. Daha ötesi olmayan güzellik ve bu aslında bütün öteki tikel güzellikler için standart. Böyle bir şey var mı yok mu? Bu rasyonelistlerin kabul ettiği bir şey ve görgücülerin kabul etmediği bir şey. Onun da neden olduğunu biliyoruz. Yani sofizm bir yerde şey, görgücülük alanında dolanıyor ve onun anlayabiliyoruz çünkü şey, nousu, evrensel kategoriyi ya da o tür şeyleri reddediyor.
Peki her şeyin ölçüsü insan derken kastettikleri insan,
evet,
o zaman saltık bir varlık değil,
değil,
göreli olan bir birey bakıştan bahsediyorlar.
Öyle değişiyor mu oluyor?
Bu anlamda
sen, ben.
Tamam. Herkes. Ama akşamki ben, farklı bulmuş şu andaki benden, yarınki benden de farklı. Evet. Bilenç,
yine de ölçü sensin.
Ölçüsen ama işte onun ölçüsü neyse yaratmak için program değil.
İyilik, kötülük.
Diye ayrılıyor.
Yani işte savaşta askerden, savaşta mevziden kaçtın. Yani orada ölçü sensen kim ne diyebilir ki? Yani ben sağ kalma kuralını uyguladım.
Ertesi gün o birey savaşta ölse yine onun birinci esas
olmayacak. Yani
kendine göre, kendine göre yani kendini
esas
olacak.
Yani
kendi korumayı bilinç sağ olmak zorunda. Bir dakika.
Yani,
bilinç yaşamak zorunda. Yani yaşıyorsa bilinç. Ölen bir insanın bilincinden söz edemeyiz.
Hayır. Seçimini yapmaktan bahsediyorum. Yani yaşamayı seçip geriye dönmesi, bir gün sonra yine evet, savaşta ölmeyi kabul etmesi. Yine o kişinin
evet, tutarsızlık diye bir sorunları yok.
Evet, onu
ama bu yani kadar göreli olan her şeyin göreli olduğu bir ortamda doğru diye bir kavramın da kaybolması gerekir.
Kayıp. Sofistler için mi doğru yani göreli?
Peki o zaman erdeme nasıl varıyorlar ki?
Erdem öğretilebilir diyorlar ve esas yaptıkları şey o. Politikacılara erdem öğretmek. Yani şimdi
Sokrates öğretilemez diyor.
Sokrates öğretilemez diyor. Şimdi yani sofistler, sofistlerin bu çıkarsamaları, tutarsızlık diye gördüğümüz şey, sofist için tutarsızlık yani bir sorun değil. O doğru olan o, evet. Yani ben bugün böyle düşünüyorum, yarın başka türlü düşünebilirim. Bunda ne kötülük var diyor sofist.
Erdem ne oluyor o zaman?
Bu da erdemle ilişki, bu da erdemi, yani sofistlerin erdem anlayışının doğru olduğunu söylemiyor. Sofistler erdemin öğretilebilir olduğunu söylüyorlar. Ama bu davranış erdemle bağdaşır mı? Tabii ki bağdaşmayacak. Çünkü yani onlara göre bağdaşacak. Onlar için
göre bağdaşacak.
Evet, yani Platon, Sokrates özellikle Platon ve Sokrates, o ikisi sofistlere karşı savaşıyorlar resmen. Çünkü sofistler şey, bütün felsefeyi olanaksız hale getiriyorlar. Dediğim gibi yani her şeyin doğru olduğu yerde doğru diye bir şey kalmaz.
Peki Aziz, o zaman Heraklitos'un dediği her şeyin attığı şeyde bir momentteki erdemden mi söz edecek?
Evet. Yani,
her şey yapıyorsa, her şey değişiyorsa o zaman doğruyu bulmak için de değişen koşullardaki doğruyu bulmak lazım.
Doğruyu bulma diye bir dertleri yok sofistlerin.
Hayır, eğer
yani belli bir durumdaki doğru. Ben şöyle anlıyorum.
Yani beyefendi işte akar yani.
Evet.
Bilinç de değişiyor.
Tabii. Akışkan yani sofistlerin bilinçleri de şey. Duran bir sağlamlık taşıyan bir standart taşıyan bir bilinç değil ve yani sofistler şimdi her sofisti bunlar ne söylediklerinin bilincindeler. Yani bütün sofistlerin eşit ölçüde felsefeci olduklarını yani felsefi olarak öz bilinçli olduklarını söyleyemeyiz. Çok sayıda sofist var ve bunlar felsefi geri kalanı yani o kalabalık sofistler orası bir kültürel fenomen. Felsefi bir değerleri yok. Yani o yüzden biz burada birkaç tanesini şey yapacağız. Ele alacağız. Sofistler yani onların belli şeyler konusunda bir bilinçleri var işte. Her şeyin görevi, yani bu şimdi her şeyin ölçüsü insandır diyen birisi ve bunu öznellik anlamında söyleyen birisi bundan çıkan sonuçlarında neler olabileceğini tahmin edebilir. Yani sofistler bilgisizce, safça göreceliğe düşen insanlar değiller ve onun kaçınılmaz, yani mantıksal olarak o yöne gidiyorlar. Çünkü bilinci gerçeklik olarak alıyorlar. Yani bilinç ontolojik şey, yani bilinç vardır, geri kalan her şey fenomendir. Bunu bir daha söyleyeyim. Yani sofistler için ya da genel olarak o dönemdeki felsefeciler için arke olan şey gerçek varlık demek. Ama onun dışında arke olmayan şeyler konusunda ne düşünüyorlar? Evet. Yani o önemli. Yani orada eleatikler varlık vardır ve geri kalan her şey yoktur demiyorlar. O çok çok çok önemli. Doksa yani görüş sanı. Ve evet felsefi olmayan her görüş aslında kürk ya da doksa. Bizim kavramayı ve doğrulamayı yani yapmada zorlandığımız nokta burası. Felsefi bir düzenden ya da ussal bir çıkarsamadan geçmedikçe taşıdığımız bilinçler hepsi göreli bilinç. Yani şimdi şeyi çok rahat kabul edebiliyoruz. Bir insan doğduğunda bir bebek Türkiye'de yetiştirilirse Türk olur. Çin'de yetiştirilirse Çinli bilinci taşır. Amerika'da yetiştirilirse Amerikalı bilinci taşır. Yani bu bilinç, bu kültür göreli. Ve göreli olması bize şey sorusunu getiriyor. Peki bu işin saflığı nedir? Yani bu insanoğlu, bu homo sapiens orada burada değil de nerede doğarsa ve büyürse o kazanabileceği biçim şey olur. En gerçek, en tam, en yüksek, en güzel. Çünkü bir Türk'ün, bir Amerikalı'nın, bir Çinli'nin ya da geri kalan kültürel bilinç biçimlerinin tam olduklarını ve sonuna dek geliştiklerini söyleyemeyiz. Bu konuda şey yapıyoruz, takılıyoruz. Felsefeyi kültüre absorbe etmeye çalışıyoruz belki de farkına varmadan ama ayırmamız gerekiyor. Yani felsefe kültür değil. Kültür sofizmin alanı ve yani o kadar yaygın ki sofizmin şeyi, ilkesi yani bugünkü kültürde ona sofizm adını deme gereğini bile duymuyoruz. Yani parlamentolarda yapılan şey sofizm. Bir açık oturumla izleyin televizyonda tartışmayı orada konuşan herkes sofizm yapıyor. Dün akşam bir tane vardı, 5 dakika bakabildim yani şeyden hemen şeyi çıkardı. Garip bir şekilde yani olmayacak şeyler çıkarttı. Hatırlarsam söylerim şimdi. Yüksüz olduğum için her şeyi hatırlayamıyorum. Yani İslam'ın dünya kültürüne yeni kök hücreler veren bir şey olduğunu, değeri olduğunu söyledi ve ona göre çözdü şeyi, dünyayı kurtardı. Ama terörizmi şöyle bir şeyden çıkartıyor. Dünya yeni dönemde işte insanlar şey anlamsız buluyorlar şeyleri. Pek çok şey. Yani bir anlamsızlaşma bunalımı var diyor. Terör buradan doğuyor diyor. İşte bu sofizm ya da özel uslanlama.
Modernite anlamsızlık yaratıyor. O zaman modernite öncesine dönelim demenin bir şekli bu da.
Mesela. Yani
yok,
şimdi...
Modernite anlamsızlık yaratıyor demek illa modernite öncesine göre bir sorumluluğunu getirmez. Daha ama, öteye gidiyor, sorumluluğunu da çıkartmış.
O öyle niyeti öyle bir tarafa çünkü.
Yani ilerisinin ne olduğunu pek söyleyemiyorlar. O yüzden belki de geriye doğru daha kolay bakabiliyorlar. Çünkü ya bunlar burada konuşuyor. Yani onları eleştirmek, küçümsemek falan. Bu örnek sadece. Bu nesnel olmayan ıslamlamaların örnekleri. Yani sofizm her yerde işliyor. Gazetelerde, parlamentolarda, gündelik kültürün başka aygıtlarında, televizyonda, açık oturumlar, tartışmalarda falan. Çünkü sofizm şey, bir durumda yani birçok içeren bir durumda onlardan bir tanesini seçip onu evrensel yapıp her şeyi ona göre açıklamaya çalışmak ve açıklamak. Sofizm bu. Yani orada o yani bir olayı terörizmi şey yapmış. O fenomen yığını arasında oradan şey çekiyor. Anlamsızlık terimini çekiyor ve bu konuşan, bunu söyleyen galiba din adamıydı. Anlamsızlıktan terörizmi çıkarsayabiliyor bir arke olarak alıp ona. Tabii. Yani o anlamsızlıktan terörizmin yanında başka şeyler de çıkar. Yabancılaşma çıkabilir. Sömürü çıkabilir. Yani mesela şey diyebiliriz, anlamsızlaştığı zaman daha kolay sömürür insanlar. Daha kolay haksızlık yaparlar.
Tamam.
Ama bizim esas bakmamız gereken yer bilim yapılan yerlerde, bilim yapılan ortamdaki uzanmamalar değil mi?
Sofizmden nasıl felsefe çıkıyor o zaman ki?
Evet, sofizmden nasıl felsefe? Yani sofizm yine de felsefenin bir şeyi, parçası.
Ya da yani aynı paralelde bilim için nasıl bir kaynak oluşturabilir ki her şeyi göreli alan bir sistem?
Orada bilimin içinde bir parantezden söz edilebilir.
Şimdi bu felsefe tarihi
sofizm
ve...
Sofizm ne kadar bilimsel bir ilerleme sağlamıştır sorarsan o zaman...
Bu sofizm muazzam ilerleme sağlıyor. Şu
yaslayıcılık yüzünden.
Yaslayıcılık yüzünden. Sofizmin ilerlemesi, ilerlemede şuydu, ilk adım olumsuzlamak. Sofizm burada kalıyor. Yani sofizmin o göreciliği, bir kere her şeyden önce Yunan törelliğini ve Yunan mitolojisini, yani boş, görüyorsunuz Tanrı var mı yok mu diyemem diyor. Yani bu mitoloji bilincinin karşısında bir ilerleme, bir açılma. Çünkü o döneme dek mitoloji bilincini sorgulamak şey değil. Yani bunu felsefenin yapabileceği bir şey. Ya da özgür bir düşüncenin, ama burada biz Protagoras'ı kötü karakterli bir insan olarak görmüyoruz ya da Gorgias'ı. Onların davranışları, etkinlikleri, sistemleri ülkelerinden çıkan bir şey. Yani sen bilinci ülke olarak, arke olarak alıyorsan
kaçınılmaz.
Kaçınılmaz. Göreciliğin kaçınılmaz. Ama aynı görecilik işte şeyi getiriyor. O var olan kültürün devrilme sonucunu getiriyor. Evet.
Ama onun da yararları yok Aziz. Yani
Sokrates'i arzuluyorlar.
Kuruluk ve yerleşik değerlere karşı çıkmakla başlamaz mı zaten? Oranın
o karşı mi? Çıkmanın kendisi arkeyi gerektirir. Yani burada şey önemli, karşı çıkabilmek için var olan arkeden kurtulmak gerekir. Ya da var olan kültürden, yani sağduyudan kurtulmak gerekir. Yani o dönemde Yunanlar için Homeros sağduyunun ta kendisi ve o mitolojik tanrılara adaklar ver. Yani Sokrates bile ölürken Askeliposa diyor, bir adak borcum vardı, onu şey yapın diyor, ödeyin diyor. Yani o bile alışkanlık, o mitolojik alışkanlık Sokrates'in bile ruhuna işlemiş ve o alışkanlığı yenemiyor şeyde. Ölüm noktasında bile. Yani şimdi orada o bilinç...
Hepimizde var aynı şey yani.
Sağduyu bu, sağduyu bu. Efendim?
Yenmesi de beklenmemesi
lazım. Yok yani çok dert değil Sokrates. Şimdi tabii yani Sokrates'in başka şeyleri de var, göreceğiz işte o... Duyduğu sesler var ya da bir takım esirmeler. Evet, tapınaktan rahibinin verdiği mesajı şey yapıyor. Yani Sokrates bir geçiş aşamasında yaşayan bir insan ve ama Sokrates'te bir şey görüyoruz işte, o göreciliğin olmadığını görüyoruz. Yani o sofist göreciliğin ortadan onun aşıldığını göreceğiz. Ya kültür, sofistlerin şeyleri kültürdü, esas bağlı oldukları alan. Çünkü orada onlar davranabilirler ve eğitim yapabilirler, öğretmenlik yapabilirler, politik durumu etkileyebilirler ve kendilerini uyarlayabilirler. Ama evet, orada bile biraz zorluk çekiyorlar.
O zaman felsefe tarihinin kendi akışı içinde sofistleri çekip çıkartamayız. Onların olumsuzlaması kendilerinden sonra gelecek olan Sokrates'i ve diğerlerini yaratmıştır. mantığı doğru oluyor değil mi?
Yani tabii sofistler felsefe tarihine aitler ve bu yani modern dönemde şimdi Kant'ı felsefe tarihine atamayız. Kant da bir tür sofizme zemin hazırlayan bir bakış açısı seçiyor ve görgücüler öyleler. Yani görgücülerin etiklerine bakarsanız şey göreceğiz orada. Yani orada hakkın, doğrunun, eğrinin falan kendinde aranması şeklinde bir bakış açısı yerine hepsinin yani haklı olmayı, doğru olmayı, iyi olmayı dışsal kriterlere, dışsal ölçülere bağlı kılındığını göreceğiz. Mesela yararlı olmayı ilki olarak alıyor şey, yararcılık. Tabii yararlı olan ilkedir, yararlılık ilkedir. Nasıl anlayamadım bir daha?
Belirli olan şeyler düşünüyorlar, bu insanların yarar dediğiniz zaman onların aslında belirli sosyal yararlar geliyor.
Evet.
Yani yarar olarak da düşünemiyorlar.
Ya da burada yani esas etiğin, moralin, iyinin iyi olarak değerinin kabul edilmesi noktasında olması gerekir. Evet, kendinde iyi mi değil mi? Yani yararcılık o iyiyi göreli hale getiriyor. Ve o sofistlerin yaptığı da o. Yani sofistler bir tür yararcılar. Çünkü belli bir amaca hizmet etmeye kendilerini programlamışlar. Argümanları onu şey yapıyor, hedefliyor. O yüzden değişken o amacın ama rasyonelist için ya da değer bakış açısından bakıldığında yani iyi her zaman mesela Sokrates'te onu göreceğiz. İyi hiçbir zaman şuna ya da buna göre ayarlanmamalı. İyi kendi uğruna aranmalı, istenmeli ve savunulmalı. Yani Sokrates moral bakış açısını gösteriyor. Burada tam olarak ahlaksız bir bakış açısı var. Yani ahlaktan yoksun anlamında duyumsuz ve ahlaksız bir bakış açısı var. Sofistler halk, yani şimdi halk bir taraftan bunları kullanıyor, öte taraftan da şey yapıyor. Evet, rahatsız oluyor. Tabii.
Yani mecbur ahlaklar çok yaşasınlar. Ahlaklı olsunlar, suratlı olacaklar.
Evet. Ahlak şey demek, yani doğruyu ve eğriyi kendinde bağımsız olarak alabilmek demek. Yani bakın...
Ama o zaman usul etik değerlerle çatışmasından söz ediyor.
Tabii ki. Yani şimdi şunu tekrar yakalayalım. Bu kayıtlarda duyabileceksiniz ama yani burada da şey yapayım. Yani ahlak demek duyuncu özgür bırakmak demek. Eğer bir insanın duyuncu özgürse din, otorite, kurum, şu ya da bu dışsal faktör, o duyuncu destek belirlemiyorsa o insan özgürdür ve kendi duyuncuna göre bakabilir. Yargıda bulunabilir. Eğer duyunç ya da iyinin ve kötünün ölçütü şeylerse, toplumsal, kültürel faktörlerse, din olması şart değil. İdeoloji de olabilir. İdeoloji de olabilir. Yani din olması şart değil. Eğer ben iyinin ve doğrunun yargısında iyi kötüyü, doğru yeri yargılarken duyuncuma değil ama bir ideolojiye bakıyorsam yine ahlaksızlık yapmış oluyorum. Çünkü orada duyunç özgürlüğünü çiğnemiş oluyorum. Bir önceden verili sorgulanmayacak bir ilke var. Diyor ki işçi sınıfı haklıdır ya da burjuvazi şeydir, kötüdür. Yani burjuvazi sömürür. Bu şey onun a priorisi. Bunu yargılamıyor. Yani onu bir daha irdelemek, bir daha bakmak bu doğru mu yanlış mı gibi bir şey. Doğru olabilir. Yani şey diyemeyiz. Ama,
ama bunu a priori olarak
bunu dogma olarak yapmış. Dogma olarak evet bu dogmatizm olur. Çünkü belli bir tikel durumda o işte ilke yanlış olabilir. Yani ahlak dediğimiz zaman duyunç özgürlüğünü anlamak zorunda. Yani bir toplumun göreli ahlak ayrı bir şey. Yani Spartalıların etikleri içinde hırsızlık şeydi, saygın bir davranıştı. Yani suç değildi, ters mi? Yakalanmak şeydi, suçtu. Ve tabii ya, evet, o yani etiğin görevliliği konusu var ve saltıklığı, ahlak, bunları bağdaştıralım. Etik, toplumlar arasında bir görevlilik taşıyor. Zamana bağlı olarak bir görevlilik taşıyor. Dolayısıyla bir aşamada doğru ve iyi olan şeyler bir başka aşamada ya da bir başka topluma göre yanlış ve kötü olabilirler. Bu etiğin görevliliğini gösteriyor. Bu onların ahlaksız olup olmadıklarıyla nasıl ilgili? Yani her kültür kendi içinde ahlaklı ve etik. Ama dışarıya göre şey olabilir. Ahlaksız ve etiksiz olabilir. Ya da etiğe aykırı, törelliğe aykırı, töresiz olabilir. Bunlardan daha önemlisi, yani biz felsefenin bakış açısından baktığımız zaman neyin iyi ve kötü, doğru ve eğri olduğunu ölçebilmek için kullanacağımız tek ölçüt var, duyuncumuz.
Yani
düz.
Tabii.
Evet, bizim tabii öznel birey, evet. Ama
yine o zaman tarafsız olur. Yani bari kendi tarafında göre olmadığını.
Yani bir şeyin saltık olarak haklı olup olmadığını, doğru olup olmadığını karar verme şansımız, yeteneğimiz var, iznimiz var. Onu yapıp yapamayacağımız ayrı bir şey. Ama bir önceden saptanan bir ilkeye ya da bir kurala göre yargıda bulunuyorsak özgür değiliz. O anlamda ahlaksızız. Ahlak kullanmıyoruz yani ahlak. Çünkü ahlak şey demek. Ya da o dışsal ahlakı kendi ahlakımız yerine alıyoruz. Aradaki farkı görebiliyor muyuz?
Burada ahlak kelimesini kullanmamız moral gerekli mi? Özgürlük burada ahlaktan farklı gibi geliyor bana.
Bunu şundan kullanıyoruz. Ahlak sözcüğü ve ahlaksız sözcüğü arasındaki ilişkiyi belki netleştirme açısından ya. Yani yoksa öyle duyunç dediğimiz zaman yetiyor. Yani ahlak alanı duyuncun yargıda bulunduğu alan ya da yargıda bulunma. Yani duyuncun alanı, ahlak alanı dediğimiz şey duyunç alanı. O yüzden ahlak ve törellik çatışabiliyor. Yani törelliğin, törel dünya, törellerin, törellik yaş alanının şeyde kendinde bir ahlaksal temelinin olması gerekir. Yunan törelliğinin belli bir ahlaksal temeli vardı. Yani Yunan törelliği köle efendi ilişkisi üzerine dayanıyor vesaire. Yani demokrasi onun dışında. Bu belli bir duyunç bakış açısından doğrulanan bir şeydi. Yani mesela Yunanlar şey diyorlar, savaşta yenilenleri, bunları kılıçtan mı geçirelim, köle mi yapalım, sapalım mı? Yani orada Yunanlar için onların bağışlanması ve köle olarak satılmaları daha insani bir şeydi, daha doğru olan bir şeydi.
Peki o zaman bunların her şeyin ölçütü insandır sözcüğünde, o insan Yunanlı insan. Yani Yunanlı'nın dışındaki barbarları bu konuda şey yapmıyorlar, kale almıyorlar.
Kölelerle ilgili olarak diyorsan kölelerin öyle bir özgürlüğü yok.
Köle ya da barbarlar. Yunanlı dışındaki barbarlar.
Ama Yunanlar barbarları küçümsemiyorlar. Gidip onlarla yaşıyorlar, kalıyorlar ve oradan çok şey ithal ediyorlar.
Sosyalistleri kastediyorum.
Yani bilmiyorum. Öyle bir
Yunan kültürünü genel olarak evet, demiyorum. Öyle bir sofistlerin tutumu. Hayır yani bilinç açısına döndüğümüz zaman yani vicdan bilinç bağlantısı ortaya çıkıyor. Çünkü duyunç dediğiniz vicdan yanlış anlamıyor.
Evet, evet duyunç vicdan.
Sonuç olarak o öznel olduğuna göre bilinç de özneldir. Ve sofistlerin gözündeki erdem yapılanması o zaman bilinç tabanına oturur.
Tamam.
Yani hepsi göreli olur. Ama bu göreliliğin yelpazesi Yunan dünyası için geçerlidir.
Yani bilinçle insan nesnel olamaz mı? Yani bir birey duyuncuyla nesnel bir yargıda bulunabilir mi?
Bulunur.
Yani bilinçli tamam. Olmak, zorunlu olarak yanlış olmak ya da göreli tabii olmak de değil mi? Gerçek de bilinçte bulunabilir. Evet. Evet. Yani bilinç ussal bir biçimde alabilir. Ya ahlak şeyi bu, ahlak ve etik bu belki hemen yine şey zor bir konu ve felsefecilerin çözmede de zorlandıkları bir konu. Yani mesela Kant'ı göreceksiniz o şeyde etik ve törellik ahlak arasındaki bağıntı bulanık zaten. Kant gibi bir felsefeci de ve onu şey yapamıyorum, ütülü içinden
ama
çıkamıyor.
Ama ahlak anladığım kadarıyla usul da saltıklığından şüphe eder. Yani usul yetersizliğini söylemek
lazım. Tabii.
Onun için öyle bir şey gösteriyor.
Evet, yani
diyebilir miyiz?
Şimdi Kant'ın etik kuramını onu yine ayrıntılı olarak inceleriz. Kitap gelsin diye. Yani o burada galiba bizim esas yani gözden kaçırmamamız gereken şey etik dediğimiz zaman belli davranış kalıplarını anlamamız gerekiyor. Yani etik şey alanı, bir somutlaşma alanı, etik alan dediğimiz zaman. Evet, toplumda, dışta ama ahlak içsel, içeride olan bir şey. Yani duyunç, ahlakın duyunçla ilgisini görürsek O zaman onun içsel olduğunu, öznel olduğunu, yani ahlak baştan sona öznellik alanı ve bu öznellik şeyde yok. Yunanlarda yok. Sokrates'e kadar yok. Yani duyunç özgürlüğü denen şey ahlak için zorunluysa o ilk kez ve ilk kez Sokrates'te geliyor. Çünkü Sokrates o çünkü Sokrates öncesinde ya da normal törel bilinç dışsal törelliği iyi olarak alıyor. Yani dine bakın, dinden insanlara, dinin onlara söylediği şeyler, belirlenimler doğrudur, gerçektir, sorgulanmazlar. Yani yanlış da olsa, abuk sabuk da olsa onları kabul eder. Bu şey özgürlük değil. Sofistler ve Sokrates öznelliği yani bilinci her şeyin üstüne çıkarmakla bilinci dinin de üzerine çıkartıyorlar. Devletin de üstüne çıkartıyorlar, yasaların da üstüne çıkartıyorlar. Ve bu Atina'nın sonunun başlangıcı. Çünkü yani bir törellik sorgulanmadığı sürece şey yapar, sürer. Evet. Yani Sofistler de o şeyden. Yani tabii ki.
Yani her şeyin ölçüde insandır derler açık işleri.
Ama
yani o şeyin oğlunun hayatına kadar insan bir şeyler
Amintas.
Daha iyi
Amintas.
İş yapmalısın derken aslında kendi ölçün kendinizin
tabii.
Sen iyi bir insansın daha iyi iş yap, yani daha iyi bir iş yapmalısın.
Evet. Yani baban gibi tabakacı olmak zorunda değilsin.
Evet.
Diye.
Aslında bu düşünceyi Sokrates'ten
almış. Evet. Ama Sokrates'ten ayrı olarak Sokrates kendinde iyi. Yani gerçekten iyi olanı arıyor. Yani duyuncun yaptığı şey o. Duyunç bizim yani doğal yetimiz olarak her durumda, her zaman saltık olarak iyi olanı arar. Yani duyunç kötüyü istemez ya da duyunç kötüyü yani bize kötüyü önermeye falan. Öyle bir eğilim değil. Yani ve yani Sokrates onu yapıyor. Sokrates o yüzden duyuncun özgür açılımını yani nesnel bir görecilik yok şeyden Sokrates'te şeye göre. Sokrates'lere göre. Sokrates'ler her türlü içeriği aklayabiliyorlar ama Sokrates içeriğin saltık yani ne olsa olsun iyi olması gerektiğini kabul ediyor. O demek senin bu muydu? Buna benzer bir şey mi?
Yok hayır. Sokrates'in düşünceyi nereden aldı? Demek ki Sokrates'lerden almış. Yani o çünkü ilk olarak görünmüyor. Böyle bir şey, böyle bir söylem yapan ilk insan Sokrates değil. Zaten o yüzden
moral.
Suçlanmadım. Evet, moral açıdan.
Daha önce yok.
Kendini bil.
Gibi olmuş onun için.
O Apollon, evet, Delphi tapınağının şeyi. Yani tabii ki en önemli şey soru. Sokrates de onu...
Ben bir şey sormak istiyorum. Duyuncun devre dışı kalacağı kadar duyarsızlaşmak olanaklı değil mi? Ve yani...
Duyunsuz diyoruz ona. Duyunsuz diyoruz.
Günümüzün sorunlarından bir tanesi olarak belirmiyor mu? Yani en azından dünyanın
tabii
ulaştığı bu şeyde.
Yani her şey olur. İşte insanlar ölür. Amerika Bağdat'ı kırıp geçirir falan. Bunlara duyarsızlaşmak modern varoluş koşulları biraz onu teşvik ediyor.
Evet. Medya özellikle. Her gün gözümüzün önüne aynı olayları defalarca getirince. Yani biz, evet. Gerçekten olmuyormuş gibi geliyor. Bu bir yabancılaşma yaratıyor. Yani.
11 Eylül'den sonra yaşamaya başlıyoruz değil mi? Onlara göre de her şey böyle uzakta olur.
Sadece Amerikalılar değil mi? Hepimiz yani.
Aynı. Evet.
Onlar daha
film olduğundan daha farklı bir şekilde anlıyorlar.
Yani bu modern toplumun bir geçireceği nesnel evrim var. Yani bunu manipüle etmek, etkilemek çok kolay bir şey değil. Keşke yapabilsek. Yani Marx ideolojiler yapmaya çalıştılar. Yaptılar belli bir ölçüde ama.
Ama iyimserlik nerede yapılıyor?
İyimserlik burada şey de usun özgür açınımı. Yani henüz olgunlaşmadığı için saçmalıyor. Bunda kötümser olmanın olanağı bile yok. Yani insan yanlış yapıyorsa henüz doğruyu bilmediği için yapıyor. Doğruyu bildiği anda yanlış yapmaya son verecek. Ayrıca şu anda o kadar da kötü bir şey. Yani görüyorsunuz işte küreselleşme diye bir şey var. Yani,
duyarsızlaşmanın karşı tezi herhalde insanın kendi kendini sorgulaması olur. Yani o arttıkça öbürünü de arttırmak lazım. Yani. Ama aynı kişinin bünyesinde olmayacağına göre birileri duyarsızlaşırken bizim gibi de birileri bir yerde sorgulamayı arttırırsa ne faydası olur bilmiyorum.
Yani bunu sadece biz yapmıyoruz. İnsanlık kendisi bunu görüyor ve bugün Sokrates, yani bu şey ya felsefede biz böyle bir kurtarıcılık şeyi fonksiyonu yüklemek durumunda değiliz. Ama insanlık kendi kendine kurtarmak zorunda.
Bak,
yani anlamsızlaşma, ustan uzaklaşma demek. Yani olumlu anlamda o sağduyudan, usun sağduyusundan uzaklaşma demek. Ondan kurtul, yani anlamsızlaşmanın şeyi bu, nedeni bu. Yani modern dönemin anlamsızlaşmasının falan bozulmasının ya da bozukluk demeyelim. Yani orada bizim bireyler olarak yapmamız gereken şey insan doğasına yaklaşmaya çalışmak. Yani böyle felsefede şey göremiyoruz. Böyle bir ideolojik programa kendine uyarlama gibi bir, yani felsefe bir peygamberlik ya da bir din gibi bir şey değil. Dinler insanları kurtarma görevini üstleniyorlar. En azından öteki dünya için. He? Götür. Varoluş, yani felsefe, varoluşu tabi felsefe ve onlar felsefenin içinde o tarafa giden eğilimler var. Yani götürüyor felsefe. Eğer varoluşu felsefe olarak kabul edersek varoluşu kötümserliğe götürüyor, pesimizme götürüyor. Ama rasyonalizm ona götürmüyor. Yani şimdi felsefe dediğimiz zaman o türlülüğü de dikkate almamız gerekiyor. Yani bireyler olarak bu kültürün yazgısını paylaşmak durumundayız ve onu kolay kolay şey yapamayız, yenemeyiz. Yani Türkiye'nin durumu, her kültürün kendine göre problemleri var ve biz göreli olarak şu anda dünyanın şey tarafındayız. Yani rahatlar kampında duruyoruz önemli ölçüde. Yani şimdi şöyle bir argüman var. Yurttaş özgür istenci olan birey ve özgür bireyler bırakalım onlar kendini kurtarsınlar. Eğer yurttaş gerçekten özgürse, ki yani yurttaşın kavramında o yatıyor. O zaman onların kaygılarıyla, yani onlar o insan, özgür insanın kurtuluşa ihtiyacı yok. O kendini kurtarabilir. Öyle değil mi? Yani köleler kurtarılmayı bekleyebilir. Bilinçsiz insanlar, ne bileyim, yani daha özgürlüklerinin bilincinde olmayan insanlar kurtarılmayı bekleyebilirler. Ama modern toplumda birim yurttaş. Yani politik olarak hakkı sonsuz olan kişi. Bu insan, yani bu insanın sorunları farklı ya da tarihin akışının ne yönde gideceğini görmek için en azından bu insanın şu an sahip olduğu potansiyelleri, eğilimleri tanımak zorundayız. Yani yurttaş özgür. Yurttaş mülkiyet özgürlüğü, mülkiyet hakkını taşıyor. Yani modern toplumların yurttaşları, yani bunların üzerinde şey yok, dışsal bir güç yok. Yasalar var, yasaları da kendileri yapıyorlar. Peki, bu insan, ya bu insan öne açık, bu insan kötüleşme durumunda, hastalanma durumunda değil. Yani iki üç tane fenomene bakarak bir toplumun değerini şey yapamayız, ölçemeyiz. İşte modern toplum.
Ama yani bir sürü burada geçen zaman var, bir sürü emekli, çok daha verimli şeyler yapabiliriz.
Yapmıyorsa yani... Bu mesleğenlik direkt. Yani bu başkalarını ben kurtarayım şeyi. Ama yapsınlar, özgürler. Yani zamanlarını boş harcıyorlarsa, evet harcıyor. Sürek oldu. Orada biz onlara dayatamayız. Yani kendi zamanımızı doğru kullanıyor muyuz? Yani başkalarının istencine dayatma yapmaktan kaçınmak özgürlüğün ilk koşulu. Çünkü o da insan, o da zamanını kullanmak istiyor, o da zamanını değerlendirmek isteyebilir ve ona gidip bir Bolşevik Partisi'nin komiseri gibi sen şunu yap, bunu yap diyemeyiz. O özgürlükle bağdaşmaz. Onun ussal onuruyla bağdaşmaz ve ona karışamayız.
Yani onu yap demeden
onun kendi seferi yapmak için
ortak
mıdır? Onu manipüle etmek. Tamam ama o da manipülasyon değil. Orada kültürü yükseltmemiz gerekiyor. Yani bu
orada da dediğin o yurttaşlıktan
bir açık oturumu izleyin, göreceksiniz. Yapacaklar. Yani yapacaklar. Başka yerlerde de CK'lar yapacaklar ya da...
Bizler de Yunan'da bir karar var şimdi. Sabah programlarından bazıları eyledi. Hakikaten böyle çok çirkin olan bazı şeyler gitti. Konuda yasak geçiyor. Bir karşı tutun. Doğru bir şey yapıyor.
Evet.
Güzel bir şey olur. Bakın sabahı en çok bu ağır kurbağalar.
Biz konuda eğleniyorduk ki.
Yani özgürlükten derken hani serbest davranırsan ne yapabilirsin başka bir şey.
Tabii yani özgürlük, başıboşluk ve ahlaksızlık demek değil. Yani bir yerde o da halk kültürünün şeyine bağlı. Yani şu an insanlar doğruları ve eğrileri bir yerde yaşayarak ve çünkü ilk kez karşılaşıyor. Bu toplum ilk kez özgürlükle karşılaşıyor. İlk kez. Ve dolayısıyla çuvallıyor.
Yani
hayır. Hayır. Tabii yani ona duyuruyoruz, evet. Ama o şey demek değil, yani biz bu toplumu kurtarma gibi bir misyon üstlendik,
ben
onu diyemeyiz. Biliyorum.
Hatırlatılması da gerekiyor gibi geliyor çünkü yani herkes de işte o %30'un
üzerinde bilinmezsin diyor. Ne var ne olacak, ne olacak, daha başka
bir şey yapmıyor.
Yani öbürlerinde
arayıp
bu
o kurtulmak istedikleri.
Evet. Onlar da dönüyorlar yavaş
yavaş
ve yani bu...
Ama acayip güzel organizeler.
Tamam, o yani Naziler de çok fazla. Ya yani organizasyon tine bağlı bir şey. Bir süre sonra ya çözülecekler ve kendi kendilerini frenlemekten, baskılamaktan dinciler. Galiba saati doldurduk.
Haftaya ne yapıyoruz?
Haftaya. Şimdi onu konuşalım. Şunu kapayım.